Mantık dediğimiz şey kavramlar arasındaki bağlantıydı. Yani o bağlantı düzgünse, o bağlantı doğruysa, yani gerçekten bağlantı varsa ona mantıksal diyoruz. Örneğin yani şimdi devlet yönetir dersek bu şey doğru bir önerme gibi görünüyor ve burada devletle yönetme arasında bir bağlantı kuruyoruz önermede. Koçaç o bağlantıyı sağlıyor ve bu mantıksal geliyor bize. Neden? Çünkü devlet kavramı yönetme kavramını içeriyor. Öyle mi? Devlet yönetmez dersem
yanlış.
Mantıksız. Ne kadar saçma yani. Devletin anlamı nedir ya da işlevi nedir? Yönetmeyecekse niye var? Çünkü yönetme kavramı, yönetim kavramı devlete özel ya da özünlü bir kavram ve o ikisinin arasındaki bağlantıyı doğrulamak. Ama şimdi biraz daha savunlaştırırsak devlet ve yasa kavramını mesela iki kavramı alırsak onları nasıl bağlantılayabiliriz? Burada şunu demek istiyorum, mantıksal bağlantı şey olabilir, iki kavram arasındaki bağlantı uzak olabilir. Arada başka kavramlar bulunabilir, basamaklar ya da doğrudan doğruya olabilir. Mantıksal bağlantının en yalın biçimi karşılık bağlantısı. Doğru mu? Bunu uygulayacağız. Yani bunun hepimize şey gelmesi gerekir. Mantıksal gelmesi gerekir. Evet. Mantıksal bağlantının en yalın biçimi karşılık bağlantısıdır. Şuradan mı? Şimdi girebildik mi? Bağlantı, bağ sözcüğü Yunanca
mantıksal bağlam içinde dedim değil mi? Öyle
şöyle. Ne dedik? Mantıksal bağlantının en yakın yalın biçimi
karşılık.
Karşılık.
Zaten diyalektik denen olay da oradan.
Evet.
Karşılıkların birliği de oradan.
Doğru.
Değil mi? Peki o halde şöyle bir soru sorarsak olur mu? Yani bu mantıksal bağlam içinde olan bir şeyse şayet doğada bir diyalektikten bahsedilemez.
Neden?
Neden? Yani çok açık çünkü bu tamamen mantıksal bağlam içinde olan bir şey.
Peki.
Doğada bir diyalektikten söz etmek doğru olmaz. Doğada zorunluluk var.
Çünkü. Şöyle bir şey diyeceğim. Bir cisme kuvvet uygularsan o cisim ivmelenir.
Evet.
Mantıklı mı?
Evet. Ha, evet. O zaman doğa yasaları kavramsal bağlantılardır.
Bir cisme kuvvet uygularsan o cisim yani ters kuvvet uygularsan fren yapar, yavaşlar, negatif ivmelenir, olumsuz olarak ivmelenir. Yani bunlar niye mantıklı geliyor? Yani biz şimdi reel olarak şeyi görebilir miyiz? Acaba bir cisme kuvvet uyguluyorsun ve o cisim şey yapıyor. İmelenmiyor. Sadece hızında devam ediyor.
Evet. Şimdi, ancak uyguladığı
doğanın
şeyin
ya da şöyle diyelim daha basit.
Ağırlığıyla evet. İlgili bir şey. Yani.
Peki daha basit yapalım o zaman.
O zaman imelenmeyelim.
Yer çekimi denen şey mantıklı mı? Bu soruyu doğanın diyalektiğinin olup olmadığını, doğanın ussal olup olmadığını belirleyecek, ölçecek bir soru. Yer çekimi ussal mıdır?
Ama yer çekimi kendinde bir şey. Ussal olması gerekir mi?
Yer çekimi?
Kendinde yani.
Yer çekimi şey demek, yani cismin cismi çekmesi, tamam, iki cismin birbirini çekmesi ussal mıdır?
Şey... Evet, ussal. Doğada us vardır. Çünkü.
Neden ussaldır? Yani, başka bir şey. Neden cisimlerin birbirlerini çekmesi ussaldır? Atomun atomu çekmesi, parçacığın parçacığı çekmesi. Şimdi ben şeyi söyleyeceğim, onun tersini söyleyeceğim. Parçayı itmesi ussal mıdır?
Tabii. İtmesi ve çekmesi.
Tabii ikisi de.
Eğer çekmesi ustalsa itmesi usluşu olması, itmesinin usluşu olması gerekir.
İkisi de ustal olamaz.
Çelişen şeyler...
Tam tersini söylemek mümkün. Sadece itme söz konusu olsaydı her şey dağılma içinde. Veya sadece çekme söz konusu olsaydı bir parçadan veya...
Ama bakın bu parçanın artı ve eksi yüklerinin şey ilişkisi.
Bu özdek.
Özdek.
Artı ve eksi yük ilişkisi.
Elektriksel durum yok burada. Yalın yer çekimi var. Kolomb yasası değil, yer çekimi yasası söz konusu.
Newton. Abi itme çekmeden bahsediyorum.
Kepler.
İtme çekmeden bahsediyorum. İki parçanın evet. İtiyorsa eğer çekiyorsa bu artı veya eksi yüklerden.
Ya da Hooke, Robert Hooke. Yani
onun da açıklaması yapılmadı daha.
Tabii o da var. O da şey, o da kuvvet.
Yani artı yükün ne olduğunu kimse bilmiyor.
Evet.
Böyle başlıyor
mu? Artı, şimdi kuvvet konusunu hem T'nin görüngü biliminde hem de mantık biliminde Hegel özellikle büyük mantıkta daha da ayrıntılı olarak ele alıyor. Küçük mantıkta da kuvvet öz alanına giren bir kategori ve onun çözümlemesi şey önemli. Yani onu birçok yerde de kullanıyor. Bu çekme, itme kuvvetini nicelik bölümünde de kullanıyor biliyorsunuz. Şimdi tekrar dönelim şeye. Çekme kuvveti ussal mıdır ve itme kuvveti ya da itme kuvveti mi ussaldır? Şimdi çekme kuvveti burada alışkanlık faktörü var ya da deneyim faktörü var. Yani
ussal
insanlar
olsa öteki uslaşı olacak diye bir şey yok ya. Aksine mantıksal bağlam için söylediğimiz şey eğer doğa içinde geçerli ise şayet yani böyle bir şeye girersek bana göre yadırgadır bir yaklaşım da eğer öyleyse itmenin ussal olduğu kadar çekmenin de ussal olduğunu kabul etmek zorundayız.
Yani itme kendinde çekmez.
O zaman...
Doğa niye ussal? Doğanın kavramları ussal.
Evet.
Yani bir ağaç ussal değil ama ağacın yetişme sistemi ussal.
Tamam ussal. Denizin çekilmesi ussal. Ussal derken ne demek? Bu ussal ne demek?
Mantıksal.
Bilinçli demek değil.
Bilinçli demek değil. Tabii doğada bilinç yok.
Ona ayırdık. Ama doğada bilinç evet. Var. Aynı şey değil.
İşte gene geldik yol ayrımı.
Ne?
Ussal bilimsel.
Doğa bunu bilmiyor. Kendisi çekilirken veya tabii boğulurken bunu bilincinde bilgi halinde yaşamıyor.
Ama yani doğa kendinde şey ama evet. Kendi işin değil.
Ama mantıksal. Efendim? Doğa kendinde şey. Evet,
ama
doğa.
Kendi için mi? Kendi için şey mi?
Yani buradaki evet. Ussallık, tutarlılık ve düzenlilik anlamında.
Evet, kozmos.
Ussal derken ne demek istiyoruz? Ussal derken ne istiyoruz?
Şimdi çekme kuvvetinin ussal olup olmamasını olmaması şeyle ilgili görünüyor. Yani insanlar yaşantılarında ya da deneyimlerinde deneyim diyelim. Yani o erfahrung, o sözcüğü kullanalım. Onu bırakılan cisimlerin yere düştüğünü Newton'a bağlarsak yer çekimi kuvvetini, evrensel yer çekimi yasasını ya da o şey diyor ben onu elmadan çıkardım diyor. Yani elmanın yere düştüğünü gördüm. Ondan sonra başka cisimlerin de yere düştüklerini tüme gördüm. Varım, bir tüme varım yaptım ve aynen böyle diyor. Bu şey değil yani böyle bir öykü falan değil ya da uydurma bir şey değil. Newton'un kendi sözleri var.
Esin kaynağını söylüyor.
Esin kaynağı değil. Yasaların esin, yani tüme varımı. Tüme varımın esin kaynağı deneyim.
Gözlem ve
deneyim.
Orada bir genelleme yapıyor. Şimdi o yüzden acaba biz cisimlerin yerden yükseldiklerini görseydik sürekli olarak o zaman cisimler yerden kaçarlar önermesi şey gelecekti. Ussal gelecekti. Eğer bir bakıma yani yasa şeye borçluysa doğuşunu, türeyişine gözlem ve deneyime borçluysa gözlem ve deneyim orada başka sonuçlara da götürebilir.
Ama gözlem ve deneyim yeterli değil ki.
Evet.
Yani zaten insanların görmediğini düşünüyorum. Her şey nasıl olur?
Hı?
Elmanın düşmediği, ağacın ortada
olduğu
gibi.
Uçabildiği.
Evet, yani insanlar ona da gözlem açısından düşünürsek ona da alışabilirler. Yani elma kopar, 10 santim düşer kalır. Ve bütün elmaların davranışı öyle olursa o ussal. Kutsallık şey gibi görünüyor, bir tür böyle
alışkanlık.
Alışkanlık gibi görünüyor evet, yani.
Ama özünde ama olmamalı ve özünde de değil yani. Ama kutsallık böyle
evet.
Değil.
Yani biz şimdi elmanın orada durduğunu, nasıl durduğunu falan irdelersek, Hus bize şey yapıyor, onu sorgulamayı sorgulamaya yönlendiriyor, gidiliyor ve orada örneğin şeyi bulacağız, yani onun bir nedeninin olması gerektiğini kabul edeceğiz
kavram,
ve
kavramsal bağlantılara girmemiz gerekiyor.
Tabii. Yani aslında belki biraz karıştı ama ussallık şey demek, kavramsal olarak zorunluluk yani demek.
Korkmadık ama biraz uzaklaştık gibi. Esas sorduğumuz soru şuydu.
Özdeğin çekimi yani, ussal mıdır?
Mantık bağlamında söylenilen o karşılık,
doğa mantık
karşılık olayı doğada yok o zaman. Buna mukabil doğada da var olduğunu
bu enteresan bir konu. Yani ussallık doğanın olduğu gibi tinin de temel yapısı diyebiliriz. Yani kavramsal yapısı, doğanın kavramsal yapısı ve tinin kavramsal yapısından söz ettiğimiz anda bu onların bir yerde ussal olduklarını gösteriyor. Yani doğanın irrasyonel davranması ya da yasasız davranması olanaklı değil ve yasa orada ussal olan şey.
Yani mantık o zaman hem doğa alanında hem kin alanında geçer.
Yani Friedrich Engels bile bunu çözmüş bir yerde. Doğanın diyalektiği diyor. Doğanın diyalektiği. Belki orada diyalektiğin bir kavramı yok onda. Ama en azından doğanın bir diyalektiğinin olması gerektiği kavrayışı var. Ve o doğru olan şey. Kinin diyalektiğini de yazması gerekirdi ya da söylemesi gerekirdi. Ama muhtemelen tinin varlığını kuşkuyla karşılıyordu materyalist olduğu için. O yüzden
ona girmedi. O zaman şöyle bir soruyu oraya getirirsek yani demin mantıksal bağlam içinde söylediğimiz
evet.
Karşıtlık olgusunu doğa içinde kabul ediyorsak, o zaman ikinci adımda sormak gereken soru şu bence. Yani mantıksal bağlam içinde söylediğimiz karşıtlık doğadaki karşıtlıkla aynı mıdır? Yoksa bir takım farklılıklar gösteriyor.
Şimdi bu evet anladım. Burası şey önemli bir nokta. Burada bence şey yapalım. Tekrar oraya dönelim. Yani kavramın realiteyle ilişkisi, kavramın
evet.
Varlıkla ilişkisi. Evet. Tekrar evet. iki hafta önceki noktadayız. Yani şu evet. Şey değil. O ontoloji sorununu aşamamışız. Oraya dönüyoruz. Yani kavram realiteden bu özdeksel realite olsun, tinsel realite olsun fark etmez. Kavramın realiteyle ilişkisi nedir ve kavram onlardan ayrıysa o zaman kavramın bir gücü yok demektir. Evet. Bir anlamı da yok
çok
demektir.
Çok da önemli bir nokta. Bence.
Evet ama
çok
çözdük onu. Yani. Çözdük onu. Yani iki defalarca çözdük aslına bakarsak. Kavram, yani örneğin epistemoloji ve ontolojinin birliği dediğimiz şey bununla ilgiliydi. Onları ayırmak anlamsızdı. Yani bir realite düşün ki kavramsız. Bunu düşünebiliyor muyuz?
Olmaz.
Öyle bir şey olmayacak.
Kavramsız
yani,
bir realite.
Düştü ama olmaz. Bu yasasız bir şekilde düşünüyorum.
Evet. Böyle
bir şekilde kavramı
olması gerekiyor. Yani kavramsız
ama,
bir olgu varsa.
Ama iyi soruyor o zaman onu anlamaya çalışıyorum.
Kavramsız bir olgu varsa o zaman o olgu kendinde şeydir ve evet. Ulaşılmaz ona.
Bana hiçbir şey söyleyemezsin onunla ilişkili olarak.
Yani o zaman metafizik.
Mesela UFO var.
Bir dakika. Şimdi kendinde şey... yani Kant'ın kendine şeyden ne demek istediğini biliyoruz. Hiçbir kategori ona uygulanamaz diyor. Yani
evet.
O ama bilinmeyen şeyler görgül olarak bilinmeyen şeyler onlar kastedilmiyor. Yani
sonradan bilinebilir.
Tabii yani dünyaya en yakın gezegen ne kadar uzaklıkta ya da en yakın yaşam...
Bırakın 50 sene evvel cep telefonu mu vardı? Öyle bir evet. Kavram yoktu mesela.
Yani ama şimdi cep telefonu gelince saltık bilinmez. Evet.
Ama şimdi evet. Cep telefonu yok ama mesela şey deniyor işte cep telefonu mesela şey var yani bunun projeksiyonu var. Yani mesela cep telefonu yapılmış ama...
Şimdi bu konu için söylüyorum onu ben.
Hayır yani en azından kavramsal olarak böyle bir şeyin olabileceğini düşünebiliyorum.
Tabii ki var. Var ki çıktı ortaya.
Evet
yani
kendine şey... Tabii. Ya buradaki...
Kendine şeyden bahsediyorum.
Bilinmeme, bilmeme ya da bilmeme, bilinmeme... iki ayrı bir bilmeme türü var. Yani bir bilinmesi olanaksız bir de bilinmiyor ama bilinecek. Şimdi...
Bilinmesi...
Kant'ın
evet,
Kant'ın felsefesi o.
Yani metafizik ortadan kalkıyor böylelikle.
Evet, çünkü metafizik denen şey
kendinde şeyi bilmek.
Evet, realiteye kavram yüklemek anlamına geliyor. Yani kavramı nesnelleştirmek.
Dur, o not alın.
Realiteye kavram yüklemek ya da Yegel'in nesnel düşünceler dediği şey orası şimdi burada bizim ele aldığımız sorular şey aynı zamanda yani sadece burada birimizin ikimizin getirdiği sorular değil bu şeyler yani geniş bir dinleniyor şeyde yani, o açıdan da bunlar biraz didaktik olabiliriz yani yineleme yapabiliriz daha derli toplu daha geniş alabiliriz konuları. O zaman şimdi kavram ve realitenin ya da kavram ve doğanın doğa realitesinin ilişkisi bunu şey yapıyorsak, eşitliyorsak ya da böyle bir yani böyle bir çakışma var diyorsak kavram ve realite arasında bir bağlantı var ya da realite de kavramsaldır diyorsak o zaman kavramın mantığı aynı zamanda realitenin mantığı olacak.
Çünkü kavram ve realitenin birliğinden bahsetmiştik. İdea. Tamam.
Şimdi kuvvet konusunu incelersek, kuvveti kavram olarak alıyoruz. Kuvvet kuvvet kavramı özdeye ait bir kavram. Yani özdekle bir giden bir kavram maddeyle. Ve kuvvet kavramı aslında özdeyi açıklayan bir kavram. Çünkü kuvvet kavramı çekme kuvveti olarak özdeyi bir arada tutan bir kavram. Ve itme kavramı olarak ya da itme kuvveti olarak özdeğin kendi içine çökmesini önleyen bir kuvvet. Doğru şeyleri kullandın mı? Yani doğru sözcüklerin yerine doğru. Oturttu mu? Biraz şey, kavram ve kuvvet onlar biraz karıştı gibi ama dikkat edin. Yani özdek itme ve çekmenin birliği olarak düşünülmek zorunda. Mantıksal olan bu. Burada mantık yalın analitik bir düşünce tarzından şeye geçiyor, hemen kurgular sıçrıyor, o çok açık görülüyor. Yani özdek çekme kuvvetini gerektirir dediğim zaman bu analitik bir şey, durum. Orada itme kuvveti dışlanmış, sadece çekme kuvveti kapsanmış oluyor. Doğru, yani şu cisim, kütle olarak, cisim olarak, özdeksel cisim olarak bir arada duruyorsa, bunun nedeni çekme kuvveti. Ama çekme kuvvetinin şimdi mantığını izlersek, o kuvvetin mantığını izlersek, çekme kuvveti cismin kendini tek bir özekte toplaması anlamına geliyor.
Bu bağlamda bu kara delik denilen şey.
Evet, ben de şimdi aklıma geldi o.
Evet.
O bile aslında itme ve çekme.
Orada bile şey var. Şey yani. Evet, ne kadar küçülürse küçülsün bir evet, şey, ama itme kuvveti var. Evet. Çünkü şimdi şöyle düşünüyoruz. Çekme kuvveti cismi tek bir nokta. Biliyorsunuz nokta boyutsuz olan. Yani çekme kuvveti tek başına olsa, analitik olsaydı cisim boyutsuzluğa gidecekti. Noktaya gidecekti. Evet. Nokta şeydi, fiziksel bir varlık değil. Uzaysal bir belirlenim ve yani bir cismin nokta olduğunu söylemek, bu cismin boyutsuz olduğunu ve dolayısıyla cisim olarak, özdek olarak var olmadığını söylemek anlamına geliyor. Kara delik olsun ya da hiç önemli değil. Kara delikle bunun kuvvet karşısındaki davranışları aynı. Yani kara delikte bir yerde şeyde duruyor, o kendi içine
o denge var
çökmede yani. Duruyor ve o durmayı sağlayan şey itme kuvveti. Başka
olay,
ne olabilir?
Olay ufku diye bir şey var galiba.
Evet, eğer ben orada desem ki o çekme kuvvetini bu kuvvet kendi kendine duruyor. Yani 10 santim çapa geldiği zaman kara delik duracak o. Bu masal olur. Mantıksal olan şey o çekme kuvvetini kendi içine düşme kuvvetini durduran eşit ölçüde güçlü bir itme kuvveti. Yani bunun çekme kuvveti örneğin 5 kilogramsa varsayalım. Yani bu kuvvet saptanarak ölçülebilecek bir şey. İtme kuvveti de şey. Ona eşit. O da 5 kilogram. O eşitlik bunun şey anlamına geliyor. Kütlesinin ya da uzaysal büyüklüğü diyelim. Uzay göreli onu Einstein'dan çok daha önce biliyor insanlar. Einstein sanıyor ki kendi buldu. Başkaları da ona inanıyorlar. Yani ama bu kütle bir hacim taşıyor ve bir uzay uzam dolduruyor. Bu kuvvetin şeyle şiddetiyle ilişkili olan bir şey. Bu belki biraz daha farklı bir fizik şeyine bile götürebilir. Yaklaşımına bile götürebilir. Her neyse biz o burada mantıklı olan ne onu anlamaya çalışıyoruz. Yani cisim çekme kuvveti kapsar dediğim zaman bu yıkan da anlamsız geliyor doğal bilince. Doğal bilince derin düşünce işlemine geçtiği zaman ha diyor. Yani doğru. Eğer çekme kuvveti olmasa bu dağılır gider. Ya da bir galaksi, ya da bir yıldız, ya da bir gezegen. Yani bu
fiziğin şey diyor.
Ya da bir atom. Evrenin yani
genişlediğini ve dağılmaya yol açacağını söylüyor bugün fiziği.
Evet. O itme kuvveti. Yani bugün o şeyden dolayı tek bir noktadan başladı diyor şey.
Evet, ve genişliyor.
Ve o patlama denen şey aslında itme kuvveti ve çekme kuvvetinden çok çok daha fazla bir itme kuvveti durumu var orada.
Peki o zaman genişlediğini söylememiz mantıklıysa aynı mantık içine doğru daraldığını söylemek de
evet.
Hakkını bize vermez mi?
Verir. Yani aynı işte olarak verir. Çünkü patlama, genişleme ancak daralmadan doğabilir.
Yani belki de evren büzülüyor.
Ama patlama hala
periyodik olabilir.
Genişlemenin hala sürdüğünü söylüyorlar. O zaman itme kuvveti çekme kuvvetine baskın mı şu an?
Evet.
Öyle mi sonuç? Eşit demiştik az önce.
Ben bir cisim için, yani şu an bu cisim bu cisim de patlayabilir. Yani bu bir uranyum şeyi olsa, özdeği olsa, buna bir tetikleme yapsam bu da patlayabilir ve patlama, yani şimdi bunlar fiziğin daha şeyleri, teknik yanları. Patlama dediğimiz şey öyle görünüyor ilk anda. Yani orada bir cismin
dengesiz bir yer için denge bozulmadı.
Yani birden bir kavramından çok
genişlemeden bahsedildiğine göre hala.
Ama onun
genişlemesinden bahsediyorlar yani bunu.
Tabii. Ve ona orada denge nasıl kuruluyor? İtme ve çekmenin yani dengesi
nedir? Devam ettiğine göre o zaman itme kuvveti
ölecek diyor bilim adamları.
Evet. Onu biliyoruz. Yani antropi diyor, entropi diyorlar. Yani entropi denen şey de insanlar sanki evren bir anda toz olup dağılacak şeyini yaratıyor, korkusunu yaratıyor. Entropi de karşısını kapsıyor diyor. Yani bunların olması için dağılmanın olması için toplanmanın olmuş olması gerekir. Yani bu bir analiz gibi görünüyor. Evrenin şu an dağılması bir analiz aşaması gibi. Analiz sentez tarafından öncelenmek zorunda. Burada aynı zamanda olması şart değil. Yani bu zaman içinde dağılmayı ben görüyorsam orada itme kuvveti.
Ben farklı bir şey söylüyorum. Biraz komik ama şöyle gibi de olmuyor mu? Yani şimdi genişliyorsa bunu söyleyebilmek için bir merkezden uzaklaştığını söylüyor olmamız gerekir değil mi? Yani bir merkez alacağız ve oradan uzaklaşacağız.
Singüleri değişti bu. Singüleri.
Peki eğer bir merkez varsa ve ondan uzaklaşılıyorsa aslında belki de o merkez kendi içine büzülüyordur. O da bir uzaklaşma etkisi yaratır. Kim söyleyebilir ki genişlediğini? Belki de büzülüyor.
Ölçüyorlar ama onu. Kızılar kaymayı ölçüyorlar. Yani uzaklaşan şeyler kızıla kayıyor ya. Onun için
bir kamyonun uzaklaşan kamyonun sesi nasıl şeyse onun uzaklaştığını gösteriyorsa. Yani kamyon yaklaşırken
kamyona bakan yani adam küçülüyorsa.
Hala da genişliyor ama bu demek değildir ki bir zaman sonra genişleme doğru tekrardan
güçlü. Biraz manyakça bir mantık.
O da olabilir. Mantık olabilir. O da var yani. Belli bir zaman genişledikten sonra durduktan
yani
sonra
biz onlar düşüş. Biraz fizikçilerin alanı.
Sonra yine singularite olacak.
Burada
sonra
net olan şey çekmenin ve itmenin birlikte olduğu. Ve itmenin bir çekme tarafından öncelenmesi gerektiği. Yani Big Bang kuramında.
Yani ussal mıdır itme bilmem ussalmıyor. Bu ne amaçla sorulur? Yer çekimi.
Doğanın ussallığı, doğanın mantıklılığı.
İlişkisi var mı?
Evet. Doğa yasaları ussal mıdır diye.
Şimdi onu bilmiyorum, aşabildik mi, aşamadık mı ama yani doğanın kavram, realite dersek doğaya, realitenin kavramsız olamayacağını ya da doğanın, yani doğada doğanın her noktası bir belirlenimle anlatılıyor ve doğa belirlenimsiz değil. Aynı zamanda belirlenim biçimle anlattığımız şeydi. Özdek ve biçim kavramları biliyorsunuz, bağlı kavramlar, öz alanlı kavramları ve özdek biçimsiz olamaz. Ve biçim dediğimiz şey kavramdan başka bir şey değil. Yani örneğin bir özdek parçası bitki biçimini aldığınız bitki bir biçim değil mi? Bitki olarak bitki diye bir şey yok. Yani bitki kavramı özdek bitki biçimine girebiliyor. Çok genel anlamda. Yani bitkinin biçim olduğunu söylemek bir şey değil, bitkiyi biçime indirgemek değil ama bir form, özdeğin formu, yani bilgisayar ya da bir galaksi, bunlar özdeğin biçimleri.
Zaman için aynı şeyi söyleyebilir misin herhalde?
Nasıl söylersin?
Yani saniye dersin, herhangi bir şey söylersin. Bu da bir biçim yani.
Zamanı kendisi bir biçim ama onun da şeyleri var. Daha başka belirlenim, tikelleşmeleri var, belirlenimleri var. Burada biçimin ve özün ayrılmayacağını görmek önemli olan şey. Yani biçim, her belirlenim biçim. Hegel'in kendisinde öyle bir anlatımı vardı. Her belirlenim bir biçimdir. Yani biçimden şeyi anlıyorduk. Sadece yüzeysel, uzaysal form ya da uzaysal biçimi değil, bütün kavramları kendilerini anlıyorduk. Yani biçimsel mantık dendiği zaman anlatılmak istenen şey de bununla ilgili. Biçimsel mantık öze inmeyen ve sadece yüzeyde kalan bir mantığı anlatıyordu, değil mi o terim? Ve yani orada o mantık tamamen düşünceye ait, formel, özneye ait bir şey ve doğayı falan filan dışsallığı hiç ilgilendirmeyen bir mantıktı. Aristoteles'in mantığını öyle anlıyorlardı. O saçma yani, Aristoteles'in öyle bir düşüncesi hiçbir zaman yok. Bu şeyler doğal bilinç işi kavrayamadığı için kendi tek yani yanlığını...
Aristo mantığı diye küçümsenen şey...
Form...
Yani
örneğin Aristo mantığı denince küçümsenen şey tasım başlayacağı. Hegel her bir şey tasımdır diyor. Çünkü Hegel'in tasım kavramı şey, kavramın kendisinden türeyen bir şey. Evrenselin, tikelin ve tekilin birliği.
Tasım. Bir daha söyler misin?
Her şey tasımdır. Her bir şey. Dusting yani bu şey değil.
Her bir şey kavramdır. Her şey bir şey bu.
Ondan daha özel bir şey.
Daha özel bir şey.
Evet.
Her şey
kıyaslı.
Yani şimdi bunu şunun için söyleyeyim. Formel mantık denen şey, eğer tasım mantığı olarak anlaşılsa bile bu yine o sözcüğü eleştirel olarak kullandıklarını sananları şey yapmıyor, haklı çıkarmıyor. Çünkü tasım mantığı bile realiteden uzak değil. Çünkü real olan her şey bir tasım. Ve kavramsaldır tabii yani ayrıca. Ya bu doğal bilincin mantık konusunda, özellikle Hegel felsefesi konusunda işlemediği, kırmadığı, devirmediği çam yok. Doğru mu?
Doğru.
İşlemediği gaf yok. Kırmadığı pot yok. Böyle bir şey diyecek.
Devirmediği çam yok.
İngilizce o, devirmediği çam yok. Şimdi çünkü dediğimiz gibi formal mantık bile aslında özsel olandan ya da içerikten şey değil, bağımsız değil. Burası galiba gerçekten şey, yani sık takıldığımız bir nokta ve başkaları da takılıyordur umarım. Ve yani çözümü buna benzer bir şeyden geçiyor, formülasyondan geçiyor, burada konuştuğumuz şeylerden geçiyor. Daha önce tekrar kısaca hatırlayalım. Hegel'in T'nin görüngü bilimini yazmadaki amacı buydu. Yani şeyi formeli, özsel, biçimsel olanı özsel olandan ayırmayı önlemek. Kant ayırıyordu çünkü. Kant kendinde şeyi ve kategorileri ayırıyordu. Yani nesnel olanı, gerçek varlığı bir tarafa uzağa koyuyor. Öte yan bilinemeyen bir öte yana koyuyor ve kategorileri, insan düşüncesinin belirlenimlerini özneye koyup onları birbirinden birbirine karşı iletişimsiz bırakıyordu.
Kavram biçim öz bir mi oluyordu?
Biçim ve öz.
Biçim, öz ve kavram.
Evet. Biçim ve kavram.
Biçim ve kavram bir oluyor. Yani burada öz ve biçim bir oluyor ya da.
Öz ve biçim bir oluyor.
Yani öz sanki kavramın arkası gibi görünüyor.
Evet.
Ya da örneğin kavram kategori, öznedeki düşünceler gibi görünürse, öze Kant'ın kendi şeyine öz diyebiliriz. O zaman Kant'ta öz ve biçim kopukluğu var.
Kopukluğu var, onu söyleyebiliriz.
Duvar, evet. Evet.
Öz ve biçim kopukluğu var.
Yani Hegel, çünkü o kopukluk olsa o zaman bilgi diye bir şey olmayacak. Yani şimdi burada şöyle bir takılma oluyor. Kant'ın felsefesi, düşünceyi gerçek varlıktan soyutladığına göre ve bilgi gerçek varlığı ilgilendirdiğine göre, Kant'ın felsefesine göre herhangi bir bilgi
olanaksız.
Evet, saltık olarak bilgi siliniyor. Yani Kant'ın bilgi dediği şey en iyisinden öznenin kendi içindeki bir kavram bağlantısı falan olacak. Yani ona bilgi diyebilirsek, eğer nesnesi olmayan bir bilinç biçimine bilgi diyebilirsek.
Yani sadık öznenlik de aslında kendi içinde olamayacak bir şey olduğuna göre.
Olarak görmüyor.
Evet. Sadık öznenlik yani evet. Aslında olabilir. Belki olmayan bir şey insan.
Saltık öznerlik derken ne? Yani soyut öznerliği.
Tam soyut öznerliği.
Ait öznerliği.
Yani, o öznerliği sana olmayan bir şeyi düşünmeye evet. Tesadüf ediyor ama yani, o bile problemli bir şey.
Burada aşıyor muyuz bu problemi, çözüyor muyuz? Yani bu kavram ve varlığın birliği. Neden? Yani bunun açıklaması şeyden geliyordu. Ya da çözümü. Daha doğrusu Descartes felsefeye bunu çözerek başlıyordu. Çünkü o iyi bir mantık, iyi bir uslanmama yapıyor, geçerli ve şeye varıyordu, yani varlığın düşünceden ayrılamaz olduğu sonucuna varıyordu. Düşüncenin, Cogito ergo sum'un getirdiği nokta oydu. Düşünce ve varlık bir.
Düşünüyorum, öyleyse varım.
Biz kaçman soruyoruz, Müge Hanım geldi şimdi. Ona...